Uygarlık Tarihi 9. Ayrım Sayfa 97 1. Hattuşili ile birlikte eski Hitit kültürü de gelişmeye başlamıştır. Bu kültürün kökleri eski Asur koloni çağının son dönemlerine kadar geri gitmekle birlikte özünde kendinden önceki bütün Anadolu uygarlıklarının bir sentezi olarak yorumlanabilir. Ayrıca siyasi genişleme ile paralel olarak özellikle din ve ikonografide Suriye ve Mezopotamya etkileri de kendini hissettirir. Eski Hitit kültürünü iyi bir şekilde temsil eden yerleşimler arasında Boğazköy, Alişar, Alacahöyük, Eski Yapar, İnandıktepe, Afyon Yanarlar, Konya Karahöyük ve İmi kuşağı sayılabilir. Eski Hitit devletinin gelişmeye başladığı dönemde Hitit etki alanının dışında kalan bölgelerde yerel krallıklar ya da beylikler de etkinliklerini sürdürmekteydi. Hititler bununla bazen savaşarak, bazen de anlaşmalar yaparak bölgedeki dengeyi sağlamaya ve güçlenmeye çalışmaktaydı. Bu krallıklar arasında büyük ölçüde Çukurova bölgesini kapsayan Kizzuvatna Krallığı, Fırat'ın doğusunda Elazığ yöresinde İşuva Krallığı, yukarı Fırat ile Habur Nehri arasında kalan topraklarda kurulan Mitanni Krallığı sayılabilir. Batı Anadolu'da ise bu dönemde güç kazanan çeşitli beylikler vardır. Çoğunluğunu Luvilerin oluşturduğu bu beylikler zaman zaman Arzava ve Asuva gibi adlar altında konfederasyonlar oluşturmaktaydı. Son Tunç Çağı, İsa'dan önce 1500, 1450-1200. Telepinu'dan sonra Hitit tarihinde başlayan Hitit İmparatorluk Çağı ya da yeni Hitit Devleti olarak tanımlanan yeni evre ile birlikte Tunç Çağları da sona erer. Bu dönemde Hitit Krallığı, 2. Tutaliya, İsa'dan önce 1450-1420 ve 1. Şubbiluliuma, İsa'dan önce 1380-1340 yönetiminde büyük bir güç olarak yeniden kurulur. 1. Şubbiluliuma döneminde ülke sınırları Kuzey Suriye'ye, etki alanı ise Kuzey Mezopotamya'ya kadar genişlemiştir. 1. Şubbiluliuma veba salgınında ölünce yerine kısa süre tahtta kalan oğlu 2. Arnavanda, İsa'dan önce 1340-1339 geçmiş. Onu da kardeşi 2. Murşili, İsa'dan önce 1339-1306 izlemiştir. İkinci Murşili döneminde Batı Anadolu toprakları denetim altına alınmış, imparatorluğun sınırları güneyde Lübnan'dan, kuzeyde Karadeniz dağlarına, batıda Ege Denizi'nden, doğuda Bingöl dağlarına kadar genişlemiştir. İkinci Murşili'den sonra tahta geçen oğlu ikinci Muvattalli döneminde, İsa'dan önce 1306-1282, Mısır tahtına da ikinci Ramses oturmuştur. Ramses'in Suriye toprakları üzerinde hak iddia etmesi üzerine Hitit-Mısır ilişkileri gerginleşmiş ve Suriye egemenliği için iki güç arasında Kadeş, Tel Nebiment kenti yakınlarında savaş yapılmıştır. İsa'dan önce 1285. Savaşı kimin kazandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bununla birlikte savaştan yıllar sonra İsa'dan önce 1270 yılında dünyanın iki süper gücü Hitit ve Mısır devletleri arasında 2. Ramses ile Hitit tahtına çıkan 3. Hattuşili İsa'dan önce 1275-1250 tarihin bilinen ilk büyük anlaşması olan Kadeş Anlaşması'nı imzalamışlardır. Bu anlaşmada Hattuşili'nin yanında karısı Puduhepa'nın da mührü bulunmaktadır. Bu durum kraliçenin ülkenin dış siyasetinde söz sahibi olduğunu göstermesi bakımından son derece önemlidir. Bu anlaşmaya göre Mısır ve Hitit ülkeleri arasında iyi barış ve iyi kardeşlik sonsuz olacaktır. Mısır ülkesinin kralı Hatti ülkesine sonsuza kadar hiç saldırmayacak, Hatti ülkesinin kralı Mısır ülkesine sonsuza değin saldırmayacaktır. 3. Hattuşili'den sonra yerine geçen oğlu 4. Tutaliya, İsa'dan önce 1250-1220, babasından aldığı güçlü imparatorluğu sürdürmeye devam etmiş, ancak onun ölümünden sonraki yıllarda imparatorluk hızla çöküşe geçmiştir. Son imparator 2. Şubbiluliuma, İsa'dan önce 1215-1200 döneminin sonlarında başkent Hattuş'a ağır bir yangınla tahrip olmuştur. Günümüzde çeşitli varsayımlar ileri sürülüyorsa da Hitit İmparatorluğu'nun sonunu getiren olaylar hakkında ayrıntılı bilgiler yoktur. Böyle bir sonu hazırlayan etkenlerin en önemlisi olarak kuzeyde dağlık Karadeniz bölgesinde yaşayan savaşçı Kaşgaların bölgeye yaptıkları yağma seferleri gösterilmektedir. Bu topluluk son kez bölgeye inerek Hattuşa'yı yağmalamış ve yakmış, geri dönmeyerek aynı bölgede kalmıştır. Hitit İmparatorluğu'nun sonunu getiren diğer olaylar arasında Mısır Firavunu 3. Ramses'e ait hiyeroglif yazıtta anlatılan deniz kavimleri göçü ve İsa'dan önce 1200 yıllarında Balkanlardan Anadolu'ya ulaşan büyük göç dalgaları da sayılmaktadır. İsa'dan önce 2. bin yılın son yüzyılında Anadolu'yu olumsuz yönde etkileyen bu göçler ve istilalar nedeniyle yaşanan siyasi bunalım sonucunda Hitit İmparatorluğu da yıkılmıştır. Ancak Hititler tamamen tarih sahnesinden çekilmemiş, kral ailesi ve yöneticiler güneye doğru çekilerek sülalelerini bir süre daha devam ettirmişlerdir. Hitit uygarlığı, devlet yönetimi ve toplum yapısı. Hitit devleti feodal ve teokratik bir yapıya sahiptir. Devletin başında Taharma denilen egemen bir kral, Tavananna egemen kraliçe, ünvanı taşıyan büyük kraliçe yer almaktadır. Eski Hitit devleti kurulduğunda devletin yasama gücünde kralın yanında Pankuş adı verilen bir soylular meclisi bulunmaktaydı. Bu meclis kralın tek başına karar verme yetkisini sınırlamaktaydı. Kral soyundan birine verilen ölüm cezası ile kralın seçeceği veliahtın bu meclisin onayından geçmesi gerekiyordu. Ancak imparatorluk döneminde devletin giderek güçlenmesiyle yönetim şekli mutlakiyete dönüşmüş ve Pankuş ortadan kalkmıştır. Hitit kralları tanrıların yeryüzündeki temsilcileriydi. Ancak Mısır ve Mezopotamya krallıklarından farklı olarak Hitit kralları hiçbir zaman tanrı kral olmamışlardır. Onların öldükten sonra tanrı olduklarına inanılmaktaydı. Görevlerinin başında başrahiplik, başkomutanlık ve başyargıçlık en önde gelmektedir. Veraset yoluyla geçen krallık makamında kral yerine geçecek veliahtı kendisi hayattayken belirliyordu. Sarayda kraldan sonra en önemli şahsiyet kraliçeydi. Hitit kraliçeleri saraylardaki resmi kabullerde, tapınaklarda yapılan dini törenlerde kralla birlikte bulunur, devletin resmi evrakları ve anlaşmalar üzerine kralla beraber mührünü basardı. Devlet feodal bir yapıya sahipti. Küçük feodal krallıklar devlete her yıl belli bir miktar vergi ödemek, savaş zamanlarında da asker, at ve savaş arabası yardımda bulunmakla yükümlüydüler. Devletin doğrudan kendisine bağlı olan toprakları da bir takım yönetim bölgelerine ayrılmıştı. Buralarda saraya mensup prensler vali olarak görev yapmaktaydı. Hitit toplumunda halkın çoğunu vergi vermekle yükümlü hür insanlar oluşturmaktaydı. Bunlar arasında soylular, tüccarlar, zanaatkarlar ve köylüler yer almaktadır. Sosyal tabakalaşmanın en alt grubunu köleler oluşturmaktaydı. Bunlar alınıp satılabiliyor, kiralanabiliyorlar veya veraset yoluyla başkalarına geçebiliyorlardı. Buna karşılık mülkiyet haklarına sahiptiler ve kimi hakları yasa ile güvence altına alınmıştı. Bunların yanında savaşta ele geçirilen ülkelerden sürülerek Hitit ülkesine getirilen insanlardan oluşan bir başka grup daha vardı. Sümerce, Namra, yarı hür olarak tanımlanan bu insanlar ucuz iş gücü olarak yeni kurulan ekonomik merkezlerde toprağa bağlanarak oturmaya zorunlu kılınmaktaydılar. Tapınağa bağlı tarlası ve evi olan Namralar yer değiştirmezlerdi. Hitit toplumunun en küçük birimini aile oluşturmaktaydı ve aile reisi erkekti. Aile yapısını ilgilendiren evlenme, boşanma, evlat edinme ve miras gibi konular yasaların denetimi altındaydı. Din ve ölü gömme gelenekleri. Hitit dini bütün eski çağ toplumlarında görüldüğü gibi çok tanrılı bir dindi. Çivi yazılı bir belgede bu kalabalık tanrılar topluluğu Hatti ülkesinin bin tanrısı biçimde tanımlanmıştır. Bu tanrılar Hitit devletinin bünyesinde yer alan farklı etnik gruplar gibi değişik kökenliydiler. Bunlar Hurri, Hatti, Hint-Avrupa, Luvi, Kuzey Mezopotamya, Kuzey Suriye hatta Indo-Ari ırktan olan tanrılardan oluşmaktaydı. Burada Hitit egemenlik sahası içindeki tüm halkların tanrıları Panteon'a dahil edilerek farklı kültürlere mensup halk tek bir din çatısı altında birleştirilmiştir. Devletin resmi tanrıları Boğazköy yakınlarındaki Yazılı Kaya Açık Hava Tapınağı'ndaki kaya kabartmalarında betimlenmiştir. Bu tanrıların başında Hurri kökenli gökyüzü ve fırtına tanrısı Teşup bulunmaktadır. Karısı Arina kentinin güneş tanrıçası Hepat ve oğlu Sharruma da tanrılar panteonunun başında yer almaktadır. Güneş ve ay tanrısı, dağ tanrıları, nehir tanrıları, yeraltı dünyasının tanrı ve tanrıçaları, çeşitli hastalıkların tanrı ve tanrıçaları da panteonda yer almaktaydı. Hitit inancına göre tanrı ve tanrıçalar insan biçimde düşünülmekteydi. Tanrıların heykelleri ve kabartmaları onların yerlerini tutardı. Bazı durumlarda tanrıların kutsal hayvanları ya da onlara ait eşyalar da tanrıyı temsil etmekteydi. Tanrılara kurbanlar kesmek, yiyecek içecek vermek, adaklar sunmak dinin gerektirdiği gündelik işlemlerdi. Bayramlar ise bunun daha yüksek düzeyde, kral ve kraliçenin de katıldığı kalabalık bir halk topluluğuyla birlikte yapılan resmi karakterli törenlerdi. Bu bayramların en önemlilerinden biri Yeni Yıl Bayramı'ydı. Hititlerde ölü gömme geleneği iki türlüdür. Kremasyon gömülerde ceset yakıldıktan sonra külleri urne olarak tanımlanan pişmiş toprak bir kap içinde toprağa gömülmekteydi. İnhumasyon gömülerde ise çoğunlukla ölü, pitos denilen büyük bir kabın içine ya da taşlardan örülen sandık tipindeki mezarlara yerleştirilerek toprağa gömülüyordu. Mezarlarda ölü armağanları da bulunmaktaydı. Farklı gömü geleneklerinin aynı mezarlıkta uygulanması, ayrı dini inançlara ve farklı öbür dünya görüşüne sahip insanların birlikte yaşadıklarını göstermesi bakımından önemlidir. Mimari ve sanat. Mimari. Hititlerin eski Anadolu mimarisine kazandırdığı en önemli yeniliklerin başında anıtsal mimari örnekleri gelmektedir. Kültepe'de ve Acemhöyük'te bulunan 50-60 odalı saray yapıları eski Hitit evresine tarihlenen iki anıtsal yapıdır. Mimarideki anıtsallık Hitit İmparatorluk çağında daha da büyük boyutlara ulaşarak görkemli kentlerin doğmasına neden olmuştur. Bu kentlerin en güzel örneğini Çorum'un Boğazkale ilçesinde yer alan başkent Hattuş'a Boğazköy oluşturmaktadır. Engebeli bir arazide kurulmuş olan kentte eski Hitit evresine ait yerleşme, büyük kale olarak tanımlanan kayalık alan ve kuzeybatısındaki aşağı şehir diye adlandırılan bölgeye yayılmıştır. Büyük kale çevresi ayrı bir sur ile çevrelenmiş, içinde ülkenin yönetim birimlerinin yer aldığı, hepsi anıtsal yapılardan oluşan resmi karakterli bir yerleşim alanıdır. Kale görünümündeki bu alanda kralın sarayı, toplantı salonları, devlet arşivi ve çeşitli yönetim yapıları bulunmaktadır. Aşağı şehri de güçlü bir sur çevrelemektedir. Bu surun altında birçok potern vardır. Burası dinsel işlevi ağırlıklı bir alandır. Hattuşa'nın en büyük tapınağı burada bulunmaktadır. Büyük tapınak olarak adlandırılan ve 80'den fazla odaya sahip bu yapı, Hitit baş tanrısı fırtına tanrısı Teşup ile Arina kentinin güneş tanrıçası Hepat'a adanmıştır. Hitit İmparatorluk döneminde şehir gerçek bir imparatorluk başkenti konumuna yükselmiştir. Çevresi 7 kilometre uzunluğunda çift sıra sur ile kuşatılmıştır. Kentin daha yüksekteki güney kesiminde 1. Şubbiluliyuma'dan sonra inşa edilmeye başlanan yukarı şehir yer almaktadır. Bu kesime kabartmalarla bezenmiş törensel 3 anıtsal kapıdan geçilerek ulaşılmaktadır. Bu kapılar kabartmalarına göre Aslanlı Kapı, Kral Kapısı ve Sfenksli Kapı olarak isimlendirilmiştir. Aslanlı ve Sfenksli kapıda kapıları ve kenti kötülüklerden koruduğuna inanılan anıtsal ölçekli iki aslan ve Sfenks kabartması yer almaktadır. Kral kapısında ise daha çok tanrı olduğu benimsenen ölmüş bir Hitit kralı betimlenmiştir. Sfenksli kapının altında kentin dışına açılan bir potern bulunmaktadır. Yukarı şehir oldukça geniş bir alana yayılmıştır. Burada 30'u aşkın tapınak ile kentin su ihtiyacını karşılayan büyük havuzlar ortaya çıkarılmıştır. Farklı boyutlardaki tapınaklar plan bakımından birbirine benzemektedir. Bu plan bazen revaklı bir orta avlunun çevresine yerleştirilmiş olan odalardan oluşmaktadır. Tapınaklar hem tanrı evi olarak bir kült merkezi hem de birer ekonomik merkezdi. Bunlar kendilerine ait atölyeler, ekip biçtikleri araziler, ormanları olan ve kendi gereksinimlerini karşılayan özel kurumlardı. Kentin kuzey doğucunda büyük kaya olarak tanımlanan alan, İsa'dan önce 13. yüzyılın sonlarında sur ile çevrilerek bir kaleye dönüştürülmüştür. Burada çok büyük boyutlu tahıl siloları yer almaktadır. Boğazköy'ün yanında anıtsal ölçekli mimarisiyle öne çıkan diğer önemli Hitit kentleri arasında Boğazkale yakınlarında bir kült merkezi olan Alacahöyük, Tokat ile de bir sınır beyni yaşadığı Maşathöyük, Tapikka ve Sivas yakınlarındaki Kuşaklı, Sarissa sayılabilir. Yozgat yakınlarındaki Alişar, Çorum'da Ortaköy, Sapinuva, güneyde Tarsus Gözlü Kule, Tarzi, Mersin Yumuktepe ve Mut yakınlarındaki Kilisetepe önde gelen diğer Hitit merkezleridir. Sanat. Hitit sanatı tek bir halkın değil, devleti oluşturan farklı etnik grupların ve devletin yakın ilişki kurduğu çevre kültürlerin etkisi altında oluşmuş bir birleşimdir. Yapılan çalışmalara göre Hitit sanatı, Hatti, Hurri, Luvi, Mezopotamya ve Mısır sanatının bir sentezi olarak yorumlanabilir. Hitit mimarisine damgasını vuran anıtsallık, Hitit sanatında büyük plastik ve kaya kabartmalarında kendini göstermektedir. Hitit yazılı belgelerinde büyük boy heykellerden söz edilmektedir. Boğazköy ve Alacahöyük'teki Sfenks heykelleri bunlara ait güzel örneklerdir. Doğal geçitler ya da tatlı su kaynaklarının yakınına yapılmış olan kaya anıtları, Hitit sanatının günümüze ulaşan en çarpıcı örnekleri olup, Hitit İmparatorluğu'nun egemen gücünü simgelemektedir. Bu anıtların en tanınmışları Beyşehir yakınlarındaki Eflatun Pınar ve Fasıllar, Adana yakınlarında Ceyhanırmağı kıyısında Sirkeli, Kayseri yakınlarında Taşçı, Hemite, Gezbel, Fraktin, İmamkulu, Konya'da Hatip, Ankara yakınlarında Gavurkale ve İzmir yakınlarında Karabel'dir. Kilden yapılmış plastik eserler ise Hitit sanatının dikkat çeken küçük el sanatları örnekleridir. Bunların en ünlülerini Boğazköy'de bulunmuş olan Fırtına Tanrısı'nın kutsal boğaları oluşturmaktadır. Hitit çanak çömleğinin en önemli buluntuları arasında Hibru olarak tanımlanan hayvanın tümü ya da yalnızca başı biçimindeki içki kapları da önemlidir. Hitit sanatında mühürlerin de önemli bir yeri vardır. Kullanılan mühür biçimlerinde Anadolu ve Mezopotamya'nın ustaca birleşimini görmek mümkündür. Anadolu'da yaygın olarak kullanılan damga mühürler, Mezopotamya'da ve Kuzey Suriye'de görülen silindir mühürler ayrı ayrı ele geçtiği gibi bazen iki mühür tipinin ayrı mühürde birleştiği de görülmektedir. Yazı ve edebiyat. Hititler çivi ve resim yazısı, hieroglif olmak üzere iki tür yazı kullanmışlardır. Mezopotamya'dan alınmış çivi yazısı kil tabletler üzerine, yerli Anadolu resim yazısı ise anıtlar ve mühürler üzerine yazılmıştır. Bunun yanında Palaca, Luvice, Hurice ve Hattice gibi diller de bulunuyordu. Hitit belgelerinin büyük bir bölümü Boğazköy arşivinde ele geçmiştir. Burası 25 bini aşkın tabletle bir devlet arşivi niteliğindedir. Ayrıca son yıllarda Ortaköy'de de büyük bir arşiv gün ışığına çıkarılmıştır. Hitit edebiyatı da din ve sanat gibi farklı kültürlerin bir bileşimidir. Tarih yazıcılığı, dualar, mitos ve destan türünden eserler Hitit edebiyatını oluşturmaktadır. Çoğu Hatti ve Hurri kökenli olan mitos ve destanlar içinde kaybolan tanrı, İlyuyankas mitosu, Telepino efsanesi ve Kumarbi efsanesi en tanınmış eserlerdir ve çok daha sonraları yaratılan eski Yunan mitolojisini de etkilemiştir. Sümerlerden Hurri, Hitit ve Fenikelilere, oradan da Batı dünyasına aktarılmış olan bu efsane ve destanlar, eski Ön Asya uygarlıklarının birbirinden soyutlanamayacaklarını, hepsinin karşılıklı etkileşim içinde olduklarını göstermektedir. Sıra sizde 6. Tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması ne zaman ve kimler arasında yapılmıştır? Sonuç ne olmuştur? Anadolu'nun Demir Çağı uygarlıkları, İsa'dan önce 1200, 547-546. Amaç 3. Anadolu'daki Demir Çağı uygarlıklarının siyasi ve kültürel yapısını öğreneceksiniz. İsa'dan önce 12. yüzyılın başlarında merkezi Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte Anadolu toprakları büyük bir kargaşa ve çöküntü sürecine girmiştir. Bu süreçte bölgeye çeşitli yönlerden farklı etnik kökenli göçebe topluluklar girmeye başlamıştır. Bu topluluklardan Muşkiler, Kafkasya üzerinden gelip Doğu Anadolu'nun batı kesimine, Balkanlar üzerinden Boğazlar yoluyla gelen Trak kökenli göçmenler Batı Anadolu'nun kuzey kesimine, Arap çöllerinden gelen Sami kökenli Aramiler ise Güneydoğu Anadolu bölgesine yerleşmişlerdir. İsa'dan önce 3. binyılın sonları ve 2. binyılın başlarında olduğu gibi Anadolu bir kez daha çok sayıda büyüklü küçüklü güçler arasında paylaşılmıştır. Bu dönemde demir madeninin kullanımı yaygınlaşmış, çoğu aletler özellikle de silahlar daha etkili ve dayanıklı olan demirden yapılmıştır. Bu gelişmeler sonucunda Anadolu'nun Tunç Çağları sona ermiş ve yeni bir dönem olan Demir Çağı başlamıştır. Anadolu'da Demir Çağı'nda ortaya çıkan yeni siyasi oluşumda Geç Hitit Kent Devletleri, Urartu Krallığı, Frig Krallığı ve Lidya Krallığı en önemli rolleri oynamıştır. Geç Hitit Kent Devletleri. Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından hayatta kalmayı başarabilen kral ailesinin soyluları, bir zamanlar egemenlikleri altındaki Güney ve Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suriye'yi içine alan bölgeye kaçarak, burada yaşayan halklarla kaynaşıp birbirlerinden bağımsız küçük kent devletleri kurarak bir süre daha varlıklarını sürdürmüşlerdir. Hitit, Luvi, Arami ve bir kısım Hurri kökenli halklarca kurulmuş olan Geç Hitit Kent Devletleri ya da Suriye Hitit Beylikleri olarak tanımlanan bu devletler şunlardır. Malatya çevresinde Milidya, Adıyaman yöresinde Kummu, Kahramanmaraş ve Gaziantep yöresinde Kurgum ve Kargamış, İslahiye dolaylarında Şamal, Çukurova bölgesinde Kue ve Hilakku, Amikovası dolaylarında Pattin, Adana Kadirli yöresinde Asitavanda, Kayseri, Niğde ve Nevşehir civarında Tabal. Orta Anadolu'dan Fırat Nehri kıyılarına kadar uzanan geniş bir sahada ortaya çıkan ve etnik bir birlik göstermeyen kent devletleri ayrı ayrı hanedanların yönetimi altında büyük kral, ülke beyi gibi ünvanlar taşıyan bir kral tarafından idare edilmekteydi. Çoğu Luvice konuşan ve yazı olarak resim yazısını kullanan bu devletler, İsa'dan önce 9. yüzyılın ortalarından başlayarak önce kültürel sonra da siyasi bakımdan Yeni Asur İmparatorluğu'nun etkisi altına girmişler. İsa'dan önce 8. yüzyılın sonlarında ise hepsi teker teker Asur'un eyalet sistemine dahil edilmişlerdir. Geç Hitit kent devletlerine ait önemli yerleşmelerin başında Kargamış, Zincirli, Malatya, Sakçagözü ve Karatepe yerleşmeleri gelir. Bu merkezlerde yapılan arkeolojik kazılarda bu devletlerin mimarisini ve sanatını aydınlatan dikkat çekici buluntular ele geçmiştir. çift sur sistemiyle kuşatılmış olan şehirlerde gelişmiş bir mimari anlayış vardır. Sarayların, caddelerin, anıtsal merdivenlerin, meydanların düzenli konumu, önceden bir bütün olarak düşünülmüş şehir planlarının varlığını akla getirmektedir. Aşağı ve yukarı şehir olmak üzere iki kısımdan oluşan kentlerde saraylar, yönetim binaları ve dini yapılar bir iç sur ile çevrelenmiş daha yüksekteki yukarı şehir içinde yer almaktadır. Hilali tipindeki saraylara kabartma bezemeli altlıklar üzerinde yükselen sütunlar arasından geçilerek girilmekteydi. Bunun gerisinde enlemesine yerleştirilmiş büyük bir salon ve yan odalar bulunmaktaydı. Yan odalardan birinde yer alan merdiven ile üst kata çıkılıyordu. Surlara açılmış olan anıtsal kapılar, sarayların dış cephesi ortostat olarak tanımlanan kabartmalı taş bloklarla süslenmiştir. Bazen girişlere tanrı ve kralların anıtsal ölçekli tam plastik yontuları da yerleştirilmekteydi. Geç Hitit sanatı ve kültürünü en iyi şekilde kendisini mimarinin bütünleyicisi olarak yapılmış kabartma sanatında yansıtır. Av, savaş, saray hayatından kesitler, karışık yaratıklar ve çeşitli hayvan figürlerinden oluşan kabartmalar stil yönünden Geç Hitit 1, Geç Hitit 2 ve Geç Hitit 3 AB olmak üzere 3 ana evrede incelenir. İlk iki grupta eski Hitit ögeleri, üçüncü grupta ise güçlü bir Assur etkisi vardır. Fil dişi ve özellikle büyük tunç kazanların yer aldığı madeni eşyalarda Geç Hitit sanatında özel bir yere sahiptir. Tabal ülkesi tunç işçiliğinin önde gelen merkezlerindendir. Kuzey Suriye kökenli fil dişi eserler ise haraç ve ganimet olarak Assur'a götürülmüştür. Gerek fil dişi gerek madeni eserler Yunanistan'a da gitmiş, orada taklitleri de üretilmiştir. Bu eserler bir yandan Ön Asya ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin yoğunluğunu göstermekte, diğer yandan eski Yunan uygarlığının yaratılmasında Geç Hitit kent devletlerinin çok önemli bir aracı rolü oynadığını kanıtlamaktadır. Urartu Krallığı. Orta Anadolu bölgesinde güçlü Hitit İmparatorluğu varlığını sürdürürken İsa'dan önce 13. yüzyılın başlarında Doğu Anadolu bölgesinde Hurri kökenli halkların oluşturduğu henüz merkezi bir yönetim altında birleşmemiş feodal beylikler bulunmaktaydı. İlk kez Assur kralı 1. Salmanassar İsa'dan önce 1274-1245 dağlık bölgedeki bu ülkeden Uruatri olarak söz etmiş ve 8 kabilenin ismini sayarak bu ülkenin bir takım krallar tarafından yönetildiğini bildirmiştir. Daha sonraki Assur kayıtlarında bu kralların sayısı 60'a kadar çıkmıştır. Bu dönemde Doğu Anadolu'nun sahip olduğu demir ve bakır gibi ham madde kaynakları, bunlardan işlenmiş mal stokları, toprak ürünleri ve hayvan sürüleri İsa'dan önce 13. yüzyıldan itibaren Ön Asya'da büyük imparatorluk kurma uğraşı veren Assur'un askeri seferlerini bu topraklar üzerine yoğunlaştırmasına neden olmuştur. Assur'un amacı bu bölgede devamlı ve kalıcı bir egemenlik kurmak yerine bölgedeki zengin kaynakları belirli sürelerde düzenleyeceği yağma seferleriyle ele geçirmek, bu topraklarda yaşayan toplumları baskı altında tutarak vergiler yoluyla sömürmek, böylece ekonomisi için sürekli bir kaynak oluşturmaktı. Güneyden gelen Assur tehlikesi ve baskısı, birbirlerine komşu ve akraba olan feodal beylikleri aralarında Assur'a karşı güç birliği yapmaya yöneltmiştir. Etnik birliğinde sağladığı büyük avantajla kısa bir sürede beylikler arasında birleşme sağlanmış, önce Uruatri, daha sonra Nairi Feodal Beylikler Konfederasyonu oluşturularak Assur'a karşı büyük bir mücadele başlamış, sonuçta İsa'dan önce 9. yüzyılın ortalarında başkent Tuşba, Van Kalesi ve eski Van şehri olmak üzere Van Ovası'nda merkezi Urartu Krallığı kurulmuştur. Urartu Krallığı birbirini izleyen baba oğul krallar 1. Sarduri, İsa'dan önce 840-830, İşbuini, İsa'dan önce 830-820, Minua, İsa'dan önce 810-785-780, 1. Argişti, İsa'dan önce 785-780-760 ve 2. Sarduri, İsa'dan önce 760-730 dönemlerinde büyüyüp güçlenmiş ve tüm kurumlarıyla gerçek anlamda merkezi bürokratik bir devlet haline ulaşmıştır. Bu dönemde krallığın sınırları kuzeyde Ermenistan ve güney Gürcistan'a, kuzeybatıda Erzincan'a, güneydoğuda Urmiye Gölü'nün güney kıyılarına, batıda Fırat Nehri'nden doğuda Hazar Denizi kıyılarına kadar genişlemiştir. Urartu topraklarına katılan bölgelerde askeri ve ekonomik amaçlı çoğu Urartu krallarının adını taşıyan birçok kale ile tarımı güçlendirmek üzere baraj, gölet, sulama kanalları inşa ettirilmiştir. Bölgede kazısı yapılmış başlıca Urartu merkezleri arasında Van Kalesi, Tuşba, Çavuştepe, Sardurihini, Ayanis, Rusahinili, Adil Cevaz, Toprakkale, Rusahinili, Anfaz, Erzincan Altıntep, Karmir Bulur, Teyşebani, Armavi, Ergiştişinili sayılabilir. İsa'dan önce 743 yılında Adıyaman Gölbaşı yakınlarında Assur orduları karşısında Urartu ordularının uğradığı yenilgiyle birlikte Urartu krallığının yükselişi sona ermiştir. Bu mağlubiyeti İsa'dan önce 714'te önce Transkafkasya üzerinden dalgalar halinde inen Kimmerler, sonra da Assur kralı 2. Sargon karşısında alınan yenilgiler izlemiştir. Sınırları giderek daralan Urartu krallığı 2. Rusya döneminde İsa'dan önce 675'ler yeni bir kalkınma hamlesi yapmıştır. Ancak sonuçsuz kalan bu çabalardan sonra İsa'dan önce 640 yıllarında Urartu krallığı yok olmaya başlamıştır. Son kral 4. Sardurini'nin iktidar dönemi hakkında hemen hemen hiçbir bilgi olmadığı için krallığın hangi tarihte kesin olarak ortadan kalktığı bilinmemektedir. Bununla birlikte Urartu krallığının İsa'dan önce 7. yüzyılın sonlarına doğru Assur İmparatorluğu'na son veren olaylarla birlikte tarihten silindiği kabul edilir. Doğu Anadolu yeniden sonun başlangıcına dönerek göçebe aşiretlerin arasında paylaşılmıştır. Merkezi ve teorik bir sistemle yönetilen Urartu Krallığı'nda devletin başında tüm ülkeyi yöneten güçlü ve mutlak hakim olarak kral bulunmaktadır. Tam anlamıyla monarşik bir düzen mevcuttur. Krallık aynı haneden içinde babadan oğula geçmektedir. Kral aynı zamanda tanrıların en büyük baş rahibidir ve onların koruması altındadır. Halk soylular, savaşçılar, köylüler ve köleler olmak üzere farklı sınıflara ayrılmıştır. Devletin egemen olduğu bütün topraklar stratejik önemine, üretim durumuna ve diğer benzer özelliklere göre daha küçük birimlere bölünmüş, bu birimler de belirli eyalet merkezlerine bağlanmıştır. Bu merkezlere de kral tarafından valiler atanmıştır. Gücünü savaşçı bir toplum olmasına borçlu olan Urartular çok iyi organize olmuş bir orduya sahipti. Süvari, piyade ve arabalılar gibi farklı sınıflara ayrılan orduda askerler zırh, miğfer, kalkan, kılıç, mızrak, balta, ok, yay gibi silahlarla donatılmıştı. Urartu devletinin resmi dili Urartuca idi. Bu dilin temel özelliği Türkçenin de dahil olduğu bütün Asyanik diller gibi bitişken oluşudur. Tek akrabası Hurice'dir ve her iki dilde Kuzeydoğu Kafkasya dili ailesindendir. Ön Asya'daki diğer halklar gibi Urartular da çivi yazısı kullanmışlardır. Ayrıca mühürler ve kapkacak üzerinde resim yazısı da kullanılmıştır. Urartu dini çok tanrılıydı. Krallığın kuruluşundan kısa bir süre sonra oluşturulan devlet dini, Urartu devletinin egemen olduğu topraklarda yaşayan Hurri, Urartu akraba halklar ve yabancı etnik toplumlar tarafından kutsanmakta olan bütün tanrıları ve inançları içine alan çok geniş tabanlı bir panteona sahipti. Buna göre Urartu devlet dinini, Urartu ülkesini, fethedilen toprakları ve iskan ettirilen yeni toplumları birbirine bağlayan birleştirici bir din olarak tanımlayabiliriz. Bu panteon hakkında en ayrıntılı bilgiyi Van Ovası'ndaki Meher Kapı yazıtı vermektedir. Kayalara oyulmuş dikdörtgen biçimli bir tapınak kapısını temsil eden bu anıtın arka duvarındaki yazıtta Urartu devletinin resmi tanrıları ve tanrıçaların isimleriyle bunlara kurban edilecek hayvanların cins ve sayıları verilmiştir. Tanrı listesinin başında Haldi, Teyşeba ve Şivini üçlüsü yer almaktadır. Tanrı Haldi, bütün yerli ve yabancı tanrıların üzerinde bunları birleştiren, kralla birlikte devleti koruyan baş tanrı ve savaş tanrısıdır. Büyük bir mızrak ile simgelenen bu tanrının savaşta daima ordunun önünde gittiğine inanılıyor, adak olarak çeşitli silahlar sunuluyordu. İkinci sıradaki fırtına ve gök gürültüsü tanrısı Teyşeba, Hurri kökenliydi. Üçüncü sıradaki Şivini de Hurri kökenliydi ve güneş tanrısıydı. Meher Kapı yazıtında bu üç tanrının yanında 60 tanrı ve 16 tanrıçanın daha adı geçmektedir. Ancak bunların çoğu hakkında yeterli bilgi yoktur. Tunç eserler, taş kabartmalar ve duvar resimleri üzerinde insan şeklinde betimlenen tanrıların başlarında boynuzlu başlık vardır ve çoğu kez kutsal hayvanları üzerinde ayakta durmaktadırlar. Urartuların tanrıları için inşa ettikleri tapınaklar, tören salonları, revaklı avluları, depoları ve sunaklarıyla birlikte bir külliye oluşturmaktadır. Tanrı yontusunun bulunduğu en kutsal kesim, cella, kare planlı yüksek bir kule biçimindeydi. Bunların dış cephelerine adak olarak sunulmuş tunç kalkanlar asılmaktaydı. Bu tip tapınaklara ait örnekler çok iyi korunmamış olmakla birlikte Yukarı Anzaf, Toprak Kale, Çavuştepe, Ayanis, Kayalıdere, Altıntepe gibi Urartu merkezlerinde gün ışığına çıkartılmıştır. Bunların yanı sıra Urartuların niş ve sitellerin dikili taş yer aldığı yarı açık hava kutsal alanları da vardır. Van Kalesi'ndeki Analı Kız Kutsal Alanı Yeşil Alıç ve Altıntepe kutsal alanı bunların güzel örnekleridir. Arkeolojik çalışmalar Urartu'da kremasyon ve inhumasyon olmak üzere temelde iki ölü gömme geleneğinin uygulandığını göstermiştir. Mezar mimarisi olarak kalelerin kayalık yamaçlarına oyulmuş kral ve soylulara ait çok odalı anıtsal oda mezarlar en önemli grubu oluşturur. Bu tip mezarların en etkileyici örnekleri Van Kalesi kayalığının güney yamaçlarındaki Urartu krallarına ait mezarlardır. Ayrıca toprak altındaki yumuşak kayalara açılmış ya da taşlarla inşa edilmiş giriş koridoru olan Dromos, oda mezarlarda vardır. Bunun yanında ölülerin doğrudan gömüldüğü tek kişilik basit toprak ya da taş sandık mezarlar ile yakılıp küllerinin yerleştirildiği özel kül kapları, urne de bulunmaktadır. Urartu Krallığı'nın kurulduğu bölge topografik ve coğrafi koşullar bakımından oldukça güç bir bölgedir. Burada çetin doğa koşullarının olumsuz etkilerini zayıflatmadan güçlü bir merkezi devlet kurmak olanak dışıydı. Bu nedenle Urartular doğaya karşı giriştikleri mücadelede özellikle bayındırlık alanında o dönemde mühendislik harikası olarak tanımlanabilecek birçok uygulamaya imza atmıştır. Yerleşim alanı olarak savunma kolaylığı sağladığı için sarp kayalıkları, yüksek tepeleri seçen Urartular, bu alanları ana kayaya oydukları temel yuvalarına oturttukları güçlü surlarla çevirip birer kale yerleşmesine dönüştürmüşlerdir. Çeşitli amaçlara yönelik olan bu kalelerden yönetim merkezi olanlarda daima yönetici sarayı, bir ya da birkaç tapınak, depo binaları ve atölyeler bulunmaktadır. Bu tip kalelerden günümüze en iyi durumda kalmış olanları Çavuştepe ve Ayanis kaleleridir. Kimi kaleler ise sadece askeri amaçlıydı. Nispeten küçük boyutlu olan bu türdeki tesislerde surların içinde önemli bir yapılaşmaya gidilmemiştir. Çiftçilikle uğraşan halk ise tarlaların yakınlarında savunmasız yerleşmelerde oturmaktaydı. Ülke içinde en uzak sınır noktalarıyla bağlantı sağlayan karayolları, kısa ve yağışsız geçen yaz aylarında yapılacak sulu tarım için büyük önem taşıyan su kanalları, barajlar ve göletler bayındırlık alanında Urartulardan günümüze kadar ulaşmış en önemli tesislerdir. Modern Van şehrinin çevresindeki arazilerin sulanmasında hala Urartu kralı Minua'nın yaptırdığı 54 kilometre uzunluğundaki Minua, Şamram kanalı ile 2. Rusa'nın Erek Dağı'nın tepesine inşa ettirmiş olduğu yapay baraj gölünün Keşiş Gölü sularından yararlanılmaktadır. Bugüne kadar saptanan ve sayılara yüze yakın sulama tesisleri Doğu Anadolu'yu bir barajlar bölgesi durumuna getirmiştir. Başka bir yerde saptanmayan bu yoğunluk nedeniyle Urartu Krallığı hidrolik uygarlık olarak da nitelendirilmektedir. Zengin demir, gümüş ve bakır yataklarına sahip olan Urartular maden işleme sanatında ileri bir toplumdu. Doğu Anadolu'nun ilk kuyumcuları da Urartulardı. Urartu kuyumcularının altın, gümüş ve tunçtan yapmış oldukları küpe, gerdanlık, elbise ve saç iğnesi, düğme, bilezik gibi mücevherat günümüzde bile büyük bir beğeniyle izlenmektedir. Tunçtan dövme ve döküm tekniğinde yapılan hayvan heykelcikleri, üç ayaklı şamdanlar, çeşitli büyüklükte ve formda kaplar, kalkanlar, kemerler, sadaklar, miğferler, ok uçları, kama ve kılıçlar, at koşum takımları ise maden sanatının özgün örneklerini oluşturmaktadır. Urartularda gelişmiş ahşap, kemik ve boynuz oymacılığı ve kakmacılığı, kendilerine özgün mühürcülük de vardır. Ayrıca çanak çömlekçilik de önemli bir endüstri koludur. Daha çok madenciliğin etkisinde gelişmiş olan çanak çömlek sanatında, kalelerdeki resmi çömlekçi atölyelerinde kırmızı renkli ve parlak görünümlü mallar üretiliyordu. Urartu sanatı farklı kaynaklardan köklenen, Suriye, Anadolu ve Asur etkileriyle beslenen bileşik bir kültürdür. Bununla birlikte ait olduğu bölgenin coğrafi ve topografik koşulları sanatın gelişmesinde etkili olmuş, yaratılan bütün eserlerde Urartu kimliği kendini belli etmiştir. Sıra sizde 7. Urartu Krallığı'nın bayındırlık alanında en dikkat çekici ve önemli faaliyetleri hangi alanda olmuştur? Örneklerle açıklayınız. Frig Krallığı. Antik Batı kaynaklarındaki bilgilere göre Avrupa'da oturdukları sırada Brigler ya da Brigler adını taşıyan Frigler, Makedonya ve Trakya'dan boğazlar yoluyla Anadolu'ya göç eden Trak boylarından biridir. Bilim adamlarının çoğu Friglerin Trak kökenli bir halk olduğu görüşünde birleşirler. Arkeolojik veriler Trak kökenli göç hareketinin tek bir dalga halinde olmayıp İsa'dan önce 1200'lerden başlayarak İsa'dan önce 8. yüzyıla kadar dalgalar halinde devam ettiğine işaret etmektedir. Friglerin göçleri ve Anadolu'daki ilk yüzyılları arkeolojik açıdan hala büyük oranda karanlıktır. Bununla birlikte eski çağ yazarlarının verdikleri bilgilerden onların başlangıçta Troya ve çevresini ele geçirdikleri, zaman içinde Askanya Gölü, İznik Gölü kıyıları ile Sangarios, Sakarya Nehri Vadisi'ne doğru yayıldıkları anlaşılmaktadır. Frigler buradan güney ve doğu yönde genişleyerek Anadolu içlerine yayılmaya devam etmişler. İsa'dan önce 11. yüzyıla doğru Polatlı yakınlarındaki daha sonra başkentleri olacak olan Gordion, Yassıhöyük'e ulaşmışlardır. Yassıhöyük'te köy düzeyinde yerleşik bir düzeni benimseyen Friglerin göçebe ve köy düzeyindeki yaşam biçiminden siyasal örgütlü bir devlet düzenine nasıl geçtiği ve bu geçişteki aşamalar bugün için bilinmemektedir. Bununla birlikte ilk aşamada merkeze bağlı tek bir krallıktan çok birçok beyliğin varlığını düşünmek daha gerçekçi olacaktır. Buna bağlı olarak Gordion'un önceleri bir beylik merkezi olduğu ileri sürülebilir. Nitekim arkeolojik kazılar Yassıhöyük'ün daha İsa'dan önce erken 9. yüzyılda kabartmalı ortostatlar bezeli binalara sahip, çevresi sur ile tahkim edilmiş bir yerleşme olduğunu ortaya çıkartmıştır. Gordion'daki bu imar faaliyetleri gelişimini sürdürerek İsa'dan önce 8. yüzyılın başında Orta Anadolu'da kendi dönemi için eşi olmayan anıtsal planlı krali bir yerleşmeye dönüşmüştür. Güneydoğu'daki ana kale kapısının hemen içerisinde üstü açık iki büyük avlunun çevresinde dizili dikdörtgen planlı megaronlar saray alanını oluşturmaktadır. Megaronların en büyüğünde bulunan ince dokumalar ve fil dişi kalkmalı ahşap mobilya gibi lüks eşyalar bu yapının kral ya da yöneticinin kabul salonu olduğunu düşündürmektedir. Bu alandaki yapılardan birinde ele geçen renkli çakıl taşlarından yapılmış taban döşemesi ise bu tip zemin döşemesinin eski çağdaki en eski örneğini oluşturmaktadır. Güneybatıdaki teras üzerinde ise yan yana dizili megaronlardan oluşan saraya ait işlikler, mutfak ve depolar yer almaktadır. Ele geçen çok miktardaki çanak çömlek ve demir eşyalar, Friglerde bu dönemde gelişmiş bir seramik ve maden endüstrisinin varlığına işaret etmektedir. Suriye ve Filistin bölgelerinden ithal edilmiş lüks eşyalar ise Friglerin İsa'dan önce 800 civarında dış ticaret ilişkileri hakkında ipucu vermektedir. Bu yerleşme İsa'dan önce 800 civarında kent sakinlerinin bütün mallarını bırakarak yalnızca canlarını kurtarabildikleri büyük bir yangınla tahrip olmuştur. Gordion kazıları bu felaketin ardından krali yerleşmenin eski plan üzerine daha gelişmiş bir teknikle yeniden inşa edildiğini göstermiştir. İsa'dan önce 8. yüzyılın sonuna doğru tamamlanan kent, Anadolu kervan yollarının doğu-batı ticaretinde giderek önem kazandığı bu dönemde Friglerin başkenti konumuna yükselmiştir. Frig devletinin bilinen ilk kralı, başkent Gordion'a adını vermiş olan Gordios'tur. Bu kralın tarihi kişiliği ve yaşadığı dönemin siyasi olayları hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Gordios'un başa geçtiği dönemde Frigler arasında bir kargaşanın yaşandığı anlaşılmaktadır. Gordios'un oğlu Kral Midas'ın tahta geçiş yılı İsa'dan önce 742 veya 738 dikkate alındığında İsa'dan önce 8. yüzyılın ilk yarısında kral olması gerekir. Kral Gordios'tan sonra Frig tahtına oğlu Midas geçmiştir. Antik Batı kaynaklarında daha çok efsanevi kişiliğinden söz edilen Kral Midas, İsa'dan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında Frig tahtında egemen olmuştur. Midas döneminde Frig devletinin yayılım alanının sınırları kesin olarak saptanamamakla birlikte, Kızılırmak nehrinin doğusunda Çorum, Tokat ve Kırşehir, kuzeyde Samsun, güneyde Niğde ve Konya, güneybatıda Burdur ve Elmalı Ovası, batıda Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahya, kuzeybatıda Bandırma yörelerine kadar etki alanlarını genişlettikleri anlaşılmaktadır. Kızılırmak'ın batısında Ankara, Polatlı yakınlarında Hacı Tuğrul, Yenidoğan Höyü, Eskişehir yakınlarında Pesinus, Ballıhisar ve Dorilayon, Şarhöyük, doğuda eski Hitit başkenti Hattuş'a, Çorum'un kuzeyinde Pazarlı, Yozgat yakınlarında Alişar ve Kerkenes, Kırşehir yakınlarında Kamankale Höyük önemli Frig merkezleridir. Bununla birlikte Friglerin siyasi ve kültürel olarak en güçlü oldukları kesim, yukarı Sakarya Vadisi'nde Eskişehir, Afyonkarahisar ve Kütahyalıları arasındaki dağlık Frigi olarak tanımlanan bölgedeki Frig vadileridir. Frig vadilerindeki özgün Frig yerleşmeleri yüksek kayalık platolar üzerine kurulmuş olan kale tipi yerleşmelerden oluşmaktadır. Kalelerde olasılıkla yönetici sınıf oturmaktaydı. Halk ise kalelerin eteklerinde köy niteliğindeki yerleşmelerde yaşıyor olmalıydı. Frig kaleleri hem bulundukları vadiye hem de vadiye ulaşan yollara hakim stratejik noktalarda konumlanmıştır. Sarp kayalardan oluşan doğal savunma sistemi bu yerleşmeleri çevreler. Rampalı bir yol ya da ana kayaya oyulmuş merdivenler yardımıyla ulaşılan yerleşmelerde ana kayadan oyulmuş mekanlar, anıtsal ölçekli sarnıçlar, silolar, merdivenli geçitler, önlerinde dini törenlerin yapıldığı kült anıtları ve oda mezarlar bulunmaktadır. Eskişehir'in güneyinde Yazılı Kaya, Midas Vadisi ve Kümbet Vadisi'nde Yazılı Kaya, Midas Kenti, Pişmiş Kale, Kümbet Asar Kale, Frig kalelerinin en özgün örneklerini oluşturur. 9. ayrımın sonu, sayfa 110.